Ayrım 35.
Evet, duvarlar bomboştu. Yüreği de öyleydi. Tam bir taşınmaydı bu. Çukura yuvarlanmıştı. Gervais kendini pek bezgin hissediyordu. Eğer başarabilirse ileride kendini toparlayacaktı. Saat 10'da Nana soyunurken ağladı, tepindi. İlla ki Kapyo ananın yatağında yatmak istiyordu. Anası onu korkutmaya çalıştı ama küçük kız yaşına göre fazla gelişmişti. Ölüler onda sadece büyük bir merak uyandırıyordu. Öyle ki en sonunda kafaları dinç olsun diye kızın Kapyo ananın yerine uzanmasına izin verdiler. Bu yumurcak geniş yatakları seviyordu. Boylu boyunca uzanıyor, sere serpe yatıyordu. O gece kuş tüyü şiltenin sıcaklığı ve yumuşaklığı içinde pek rahat uyudu. Kapyoların yeni evi B merdiveninden çıkan 6. kattaydı. Matmazel Remanjou'nun odasının önünden geçtikten sonra soldaki koridora sapılıyor, sonra bir kez daha kıvrılmak gerekiyordu. İlk kapı Bijart'ların kapısıydı. Onun hemen hemen tam karşısında ışık görmeyen, in gibi havasız bir odada çatıya çıkan küçük bir merdiven altında Buru Baba yatıyordu. İki oda ötede Bozok Baba'nın odası bulunuyordu. En sonunda da Bozok Baba'nın odasına bitişik, avluya bakan bir oda ve bir de aralıktan oluşan küçük daire Kapyolarındı. Koridorun sonunda ise Lorileux'ların odalarına varmadan önce kiracı olarak oturan iki aile vardı. Bir oda, bir de daracık bir aralık, olup olacağı hepsi bu kadardı işte. Kapyolar şimdi burada oturuyorlardı. Üstelik oda denilen yerde avuç içi kadar bir yerdi. Her işlerini orada görmeleri gerekiyordu. Orada yatıyorlar, orada yemek yiyorlardı. Nana'nın karyolası aralığa zar zor sığmıştı. Küçük kız anasıyla babasının odasında giyinip soyunmak zorunda kalıyordu. Geceliğin havasızlıktan boğulmasın diye aradaki kapıyı aralık bırakıyorlardı. Burası o kadar küçüktü ki Gervais dükkanı boşaltırken eşyanın hepsini sığdıramayacağı için kimi şeyleri pasyonlara bırakmak zorunda kalmıştı. Karyolayı, masayı, dört de sandalyeyi koyunca evin içi tıka basa dolmuştu. Hatta Gervais konsolundan ayrılmaya gönlü razı olmadığı için pencerenin yarısını kapatan bu koskoca hınzırı taşlığa koymuştu. Böylece kanatlardan biri açılmadığı için ışığı kesiyor, insanın yüreğini daraltıyordu. Gervais çok şişmanladığından avluya bakmak istediğinde pencerede dirseklerini dayayacak kadar yer bulamıyor, konsoldan kalan aralığa yanlamasına girip başını çevirerek dışarı bakıyordu. İlk günler çamaşırcı kadın oturup ağlıyordu. Oldum olası hep geniş yerlere alıştıktan sonra evinin içinde kımıldayacak yer bulamamak pek ağrına gidiyordu. Boğulacak gibi oluyor, saatlerce pencerenin önünde duruyor, duvarla dolap arasında sıkışıp kaldığı için boynu tutuluyordu. Ancak arada biraz soluk alabiliyor. Oysa avlu onda ancak kara kara düşünceler uyandırdığında soluğu kesiliyordu. Tam karşıda güneş yönünde eski düşlerini her ilk yazda sicimden çardağa incecik dallarını saran İspanya fasulyelerinin bulunduğu 5. kattaki o pencereyi görüyordu. Kendi odası gölge yönündeydi. Saksıdaki rezada çiçekleri bir haftaya kalmadan hemen hemen kuruyuveriyordu. Yo, hayır hayır, yaşam hiç de iyi gitmiyordu. Onun umduğu yaşantı bu değildi. Yaşlandıkça çevresinde gül gülistan görecek yerde insana tiksinti verecek bir ortamda yaşıyordu. Bir gün pencereden eğildiği sırada garip bir duyguya kapıldı. Ta orada cümle kapısının önünde, kapıcı odasının hemen yanında başını havaya kaldırmış, evi ilk kez incelediği anı düşledi. Onu 13 yıl geriye çeken bu sıçrama yüreğini coşkun bir özlemle doldurdu. Avlu o günden bu yana hiç değişmemişti. Hep eskisi gibiydi. Yapının çıplak ön yüzleri bir parçacık daha kararmış, sıvalar bir parçacık daha dökülmüştü. Pasın kemirip erittiği bulaşık oluklarından pis bir koku yükseliyordu. Pencerelere gerilmiş iplerde çamaşırlar, pislik içinde çocuk yatakları kuruyordu. Aşağıda yamru yumru kaldırım, yarı yanmış kömür döküntüleriyle ve marangozun yongalarıyla kaplıydı. Çeşmenin bulunduğu ıslak köşede boyahaneden akmış bir su birikintisi güzel bir mavi renk oluşturmuştu ve bir zamanlar gördüğü kadar tatlı bir mavilikteydi. Ama Gervais şu anda kendini tamamıyla değişmiş, çökmüş, gençliğini ve güzelliğini yitirmiş hissediyordu. Artık o, yüzünü havaya doğru kaldırmış, hoşnut ve yürekli, güzel bir apartman dairesi düşleyen bir Gervais değildi. Şimdi çatı katında pis ve yoksul kiracıların oturdukları en kötü odadaydı. Güneşin tek ışını bile girmiyordu buraya. Bu da gözyaşlarının nedenini açıklıyordu. İçinde bulunduğu koşullardan, sürdüğü yaşamdan hoşnut olamazdı elbette. Bununla birlikte Gervais yeni evine biraz alışınca buradaki yaşamları iyi sayılabilecek bir düzene girmeye başladı. Kış hemen hemen sona ermişti. Baharın eli kulağındaydı. Virgin'e bırakılan bir iki parça eşyanın getirdiği 3-5 kuruş yerleşmelerini kolaylaştırmıştı. Sonra da havalar düzelir düzelmez başlarına bir talih kuşu kondu. Capio, taşrada çalışmak üzere bir işe girdi ve Etampes'e gitti. Orada yaklaşık 3 ay kadar ağzına içki koymadan köy havasıyla iyileşti, sağlığına kavuştu. Sokakları şarap buharıyla dolu Paris'in havasından uzaklaşan ayyaşların nasıl hemen yola geldiklerini bilemezsiniz. Capio döndüğü zaman yeni açmış bir gül gibi taptazeydi. 400 frank da para getirmişti. Bu para ile pasyonların kefil oldukları dükkanın birikmiş 3'er aylık 2 taksidini bir de ödenmesi için en çok sıkıştırdıkları ufak tefek borçlarını temizlediler. Gervais artık geçemez olduğu 2-3 sokağa yeniden uğramaya başladı ve elbette ki gündelikli ütücülüğe başlamıştı. Yüzüne gülüp pohpohladığınız takdirde çok iyi bir kadın olan Bayan Faconnier onu yeniden yanına almaya razı olmuştu. Hatta eski patron olduğunu göz önüne alarak bu durumun hatırı için tıpkı usta işçilere olduğu gibi ona da 3 frank veriyordu. Gervais çalışıp tutumlu davranılarak bütün borçlarını ödeyebilecekleri ve oldukça iyi bir yaşam düzeni kuracakları günlerin pek yakında olduğunu umuyordu. O günlerde kapyoları en çok üzen şey de pasyonların kendi dükkanlarına yerleştiklerini görmek oldu. Yaratılıştan karı koca ikisi de fazla kıskanç değillerdi. Ne var ki öteki beriki canlarını sıkıyorlardı. Onların önünde dükkanı devralanların orasını nasıl süsleyip güzelleştirdiklerini bile bile ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Boşlar özellikle Lorileux'lar pasyonları öve öve bitiremiyorlardı. Adeta göklere çıkarıyorlardı. Onlara bakarsanız dünyada bundan daha güzel bir dükkan bulunamazdı. Ardından da pasyonların orasını ne kadar berbat bir halde bulduklarından söz ediyorlar. Sadece o pisliği temizleme işi için verilen paranın 30 frangı bulduğunu anlatıyorlardı. Virgin bir sürü duraksamalardan sonra sonunda küçük bir ticaret yapmaya, şeker, çikolata, kahve, çay satmaya karar vermişti. Ona bunu Lantier öğütlemişti. Çünkü abur cubur ticaretinin çok karlı bir iş olduğunu, bundan çok büyük paralar kazanıldığını söylüyordu. Dükkan baştan aşağıya siyaha boyandı. Üstüne sarı çizgiler çekildi. Bunlar kibar iki renkti. 3 marangoz tam bir hafta çalışarak raflar, vitrinler bir de tezgahlar yapıldı. Tezgahın üzerine şekerci dükkanındaki gibi kavanozlar için ayrı raflar kondu. Pasyonun saklamakta olduğu küçük miras bu yüzden epeyce eridi. Ama Virgin'in etekleri zil çalıyordu. Sevinçten uçuyordu. Lorileux'lar da kapıcıların da yardımıyla her gözü, her vitrini, her kavanozu Gervais'in damarına basmış olmak için bağlandıra bağlandıra anlatıyorlardı. Yüzünün allak bullak olduğunu gördükçe pek seviniyorlardı. İnsan istediği kadar kıskanç olmasın, başkaları onu isterse ezerek her zaman öfkelendirebilirdi. Sonra da işin içinde bir erkek sorunu vardı. Lantier'in Gervais'i artık kesinlikle bıraktığı söyleniyordu. Mahalle halkı bundan hoşnuttu. Sonunda sokağın namusu kurtulmuştu bir parça. Bu ayrılığın bütün onuru da hanımların hala ayılıp bayıldıkları o kurnaz şapkacı düzenbazın olacaktı. Bir sürü ayrıntılara giriyorlardı. Bunun nasıl olduğunu uzun uzun anlatıyorlar. Çamaşırcı kadın adamın peşinden öyle koşmuştu ki o da yakasını bıraksın diye kadını bir temiz pataklamak zorunda kalmıştı. Elbette ki hiç kimse tam gerçeği söylemiyordu. Çünkü o zaman konu ilginçliğini yitiriyordu. Lantier gerçekten de Gervais'i bırakmıştı. Ama sadece artık gece gündüz onu elinin altında bulundurmuyordu o kadar. Canı istediği zaman elbette ki 6. kata çıkıp onu görüyordu. Çünkü Matmazel Remanjou Lantier'in uygunsuz saatlerde kapyoların evinden çıkarken rastlanıyordu. Kısacası ilişkileri az çok sürüp gidiyordu. Bundan ikisi de fazla zevk duymuyordu. Bir alışkanlık kalıntısı, karşılıklı hatır sayma gibi bir ilişkiydi. Ne var ki durumu karmaşıklaştıran şey mahallenin Lantier ile Virgin'i aynı yatağa sokmasıydı. Artık onları dillerine dolamışlardı. Aslında bu konuda da mahalle halkı her işte olduğu gibi acele ediyordu. Hiç kuşkusuz şapkacı esmer Dilber'e göz koymuştu. Bunu da doğal görmek gerekiyordu. Çünkü Virgin aynı evde her şeyde ve her konuda Gervais'in yerini tutuyordu. Ortaya şakadan bir laf atılmıştı. Güya bir gece Lantier Gervais'i almayı düşünerek bitişik odaya gitmiş de Virgin'i alıp getirmiş. Sabahın alacakaranlığına kadar yanında alıkoymasına karşın zifiri karanlık yüzünden kadınları karıştırdığının ayrımında olmamış. Bu öykü herkesi pek güldürüyordu ama kesinlikle gerçek değildi. Lantier işi bu kadar ileri götürmüş değildi ancak Virgin'in kalçalarını cimdikleyecek kadar yüreklilik gösterebiliyordu. Lorileux'lerde Gervais'i kıskandırmak umuduyla Lantier ile Virgin'in ilişkilerinden tatlı tatlı söz etmekten geri kalmıyordu. Bir yanda boşlarda o güne kadar onlardan daha güzel, birbirine daha yakışan bir çift görmediklerini anlatmaya çalışıyorlardı. Bütün bu konunun en hoş yanı da Gutedor mahallesinin bu üçlü yeni aileden rahatsız olmamasıydı. Bu durum hiç kimsenin namusuna dokunmuyordu besbelli. Hayır, Gervais'e karşı çok katı davranan ahlak kuralları Virgin'e karşı son derece yumuşak davranıyordu. Kim bilir, belki de mahallenin gösterdiği güler yüzlü hoşgörülük Virgin'in kocasının polis memuru olmasından kaynaklanıyordu. Aslında Gervais kıskanç bir insan değildi. Lantier'in kendisine bağlı kalmayışını aldırmıyordu. Çünkü aralarındaki ilişkide zaten çoktan beri gönlünün hiçbir ilintisi yoktu. Kurcalayıp öğrenmeye çalışmadan bir yığın çirkin öyküler, şapkacının her fahişeyle sokaktan geçen herhangi bir süslü püslü Osman ile ilişki kurduğunu öğrenmişti. Bütün bunlar onu o kadar etkilemiyordu ki ilişkisini kesmeye yetecek kadar öfkeyi bile duyamadan hala ona hoş davranmayı sürdürüyordu. Böyle olmakla birlikte aşığının yeni tutkusunu öyle kolay kolay kabul edemedi. İşin içine Virgin girince olayın rengi değişiyordu. Kendisini kıskandırmak için ikisi birlik olup bunu uydurmuşlardı. Onların arasındaki gerçek ilişkiye değil olayın görünüşüne önem veriyordu. Onun için Bayan Lorileux ya da herhangi başka birisi hainlik olsun diye Gervais'in önünde pasyonun boynuzları da öyle irileşti ki Sendönüz kapısından geçemez hale geldi artık dediği zaman zavallı kadıncağızın yüzü bembeyaz oluyor, yüreği yerinden kopacakmış gibi çarpıyor, mide boşluğunda bir yanma hissediyordu. Dudaklarını ısırıyordu ama düşmanlarını sevindirmemek için öfkelenmiş görünmekten sakınıyordu. Gervais Lantier ile kavga etmiş olmalıydı. Çünkü Matmazel Remanjou bir ikindi vakti bir tokat sesi işitir gibi olmuştu. Ve kesinlikle bozuşmuş olacaklardı ki Lantier tam 15 gün onunla hiç konuşmadı. Sonra ilk adımı gene o attı. Dönüp geldi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi eskisi gibi yaşamayı sürdürdüler. Genç kadın bu duruma boyun eğip katlanmayı daha iyi buluyordu. Yaşamını daha fazla zehirlemek istemediği için saç saça baş başa gelmekten kaçınıyordu. Artık 20 yaşında değildi. Erkekleri de onların kara gözleri uğruna sağa sola kötek atacak ve postu tehlikeye koyacak kadar sevmiyordu. Sadece yaşamın öteki gereksinimlerinden biriydi bu o kadar. Capio işin alayındaydı. Kendisi boynuzlanırken farkına bile varmamıştı ama Pasio'nun çifte boynuzlarıyla ölesiye alay ediyor, gülmekten katılıyordu. Kendi evinde oldu mu bu işin önemi yoktu ama başkalarının evlerinde böyle bir şeyin olması ona çok gülünç geliyordu. Bu gibi şeyleri öğrenebilmek için epeyce uğraşıp duruyordu. Şu pasyonda ne enayi şeydi. Üstelik bir de belinde 6 arşın kılıcı vardı. Sokaklarda onu bunu tartaklamaya kalkıyordu. Derken Capio küstahlığını, kendini bilmezliğini gervaysa alay etmeye kadar vardırıyordu. Pekala işte, aşığı onu yüzüstü bırakıvermişti. Hiç talihi yoktu. İlkinde demircilerle işi yolunda gitmemişti. İkincisinde şapkacılar onu dehliyordu. O da böyle ciddi olmayan meslek sahiplerine ne diye başvuruyordu kuzum? Ne diye bir duvarcı harcını iyi karmaya alışmış vefalı bir erkek bulmuyordu? Capio bu sözleri elbette ki şaka olsun diye söylüyordu ama Gervais gene de bu laflara çok sıkılıyordu. Çünkü Capio bunları söylerken ufacık kurşuni gözleriyle dik dik bakarak dikkatle karısının yüzünü inceliyor ve sözlerini sanki bir burgu ile kafasına sokmak istiyordu. Adam açık saçık edepsiz konuları ele aldığı zaman Gervais onun şaka mı yoksa ciddi mi söylediğini hiç anlamıyordu. Bütün yıl sarhoş gezen bir adam aklı başına değildir artık. Sonra öyle kocalar vardır ki 20 yaşındayken ölesiye kıskanç olduğu halde 30'una varınca içki içince karısının bağlılığı konusunda çok uysallaşır. Capio'nun Gutedor sokağında böbürlenişi görülecek şey değildi doğrusu. Pasyona boynuzlu diyordu. Bu geveze kadınların zırp diye çenesini kapatıveriyordu. Boynuzlu olan artık kendisi değildi. Elbette bir bildiği vardı bunu söylerken değil mi ya? Vaktiyle herkesin kendisine söylediklerini anlamamış gibi görünmesi, besbelli mahalle dedikodularından hoşlanmamasından ileri geliyordu. İnsan kendi evinin içini herkesten daha iyi bilir, yarası olan gocunur diyordu. Kendisi yaralı değildi ki gocunsun, herkesin gönlünü hoş edeceğim diye durduk yerde gocunamazdı ya. İyi ama ya polis memurundan ne haber? Dedikodulara kulak veriyor muydu o? Vermiyordu ama bu kez artık olan olmuştu. Söylenenler haklıydı. Sevgilileri görenler olmuştu. Dedikodular boşuna değildi. Capio öfkeleniyor, bir erkeğin, bir polis memurunun kendi evinde böyle bir rezalete nasıl katlanabildiğini anlayamıyordu. Demek ki bu adam başkalarının artığından hoşlanıyordu. Bütün bu söylediklerine karşın Capio, çatı katındaki kovuklarında karısıyla yalnız kaldıkları akşamlar canı sıkılınca aşağı inip lantiyeri arıyor, sonra da adamı yaka paça sürükleyerek zorla eve getiriyordu. Arkadaşı yanlarından ayrıldığından beri evi pek iç karartıcı bulmaktaydı. Aralarının bozuk olduğunu görünce Gervais ile onu hemen ne yapıp ediyor diye barıştırıyordu. Tüh Allah kahretsin, değil mi? Kimin ne dediği umrunda mıydı? Dünya vız gelirdi. İnsanın dilediği gibi eğlenmesi yasak mıydı? Alay ediyor, titrek bakışlı o ayyaş gözlerinde engin düşünceler parlıyor, içine yaşamı güzelleştirmek uğruna şapkacıyla her şeyi paylaşma arzuları yanıyordu. Ve işte Gervais asıl böyle akşamlar onun şaka mı yaptığını yoksa ciddi mi konuştuğunu bir türlü anlayamıyordu. Bütün bu olup bitenler ortasında lantiyer iyice kasılıyor, babacan ve vakur tavırlar takınıyordu. Capio'lar pasyonlar arasında dargınlık çıkmasını tam 3 kez önlemişti ve ailenin iyi geçinmesi onu hoşnut ediyordu. Çünkü çıkarına pek uygun düşüyordu bu. Gervais ve Virgin'e hem sert hem sevecenlik dolu bakışlarla bakıyordu. Bu sayede iki kadın karşılıklı olarak birbirlerine büyük bir sevgi besliyorlarmış gibi davranıyorlardı. Adam sarışını da esmeri de bir paşa soğukkanlılığıyla avucunun içine almış, açık sözlülüğü, kurnazlığı sayesinde semiriyordu. Bu hınzır kafir daha Capio'ları sindirmeden pasyonları yemeye başlamıştı. Bir dükkanı afiyetle mideye indirdikten sonra ikinci bir dükkana saldırmak onu hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. İnanın, kısacası hayatta yalnızca böyle heriflerin şansı vardır. Nana o yılın Haziran ayında ilk kudas ayinini yaptı.
Kız 13 yaşındaydı ama birden gelişip serpilivermişti. Ayrıca yüzsüz ve arsız olduğu kadar da küstahtı. Bir yıl önce kötü davranışları nedeniyle din dersinden kovulmuştu. Bu kez papazın onu yeniden derse kabul etmesi, sadece bir daha dönüp gelmez de sokağa dinsiz bir kız daha salıvermiş olurum korkusundandı. Nana yapılacak kutsal kudas ayini için beyaz ve gelinlik gibi elbise giyeceğini düşündükçe sevincinden havalara uçuyordu. Vaftiz annesi ve babası olarak Dorileux'lar elbiseyi kendileri yaptırmaya söz vermişlerdi. Bütün evde artık bu armağandan söz ediliyordu. Duvakla Bonnet'i Bayan Lerat, keseyi Virgin, dua kitabını da Lantier armağan edecekti. Kısacası kapyolar bu dinsel töreni fazla kaygılanmadan bekliyorlardı. Hatta yeni evlerine taşınmaları nedeniyle bir şölen vermeyi planlayan pasyonlar bile bu işi herhalde Lantier'in öğütlerine uyarak bu tören gününde yapmayı kararlaştırdılar. Kapyolarla birlikte kızları aynı günde aynı törene katılacak olan boşları çağırdılar. Akşam pasyonlarda bir dana buduyla çevresindeki kimi şeyler yiyeceklerdi. Tam da bir gün önce Nana, konsolun üzerine yerleştirilmiş armağanları hayran hayran seyrederken Kapyo berbat bir halde eve geldi. Paris havası onu gene fena halde yakalıyordu. Evden içeri girer girmez o gün için hiç de uygun olmayacak iğrenç sözcüklerle karısına ve kızına sataştı. Zaten Nana da durmadan işittiği iğrenç konuşmalar ortasında iyice küfürbaz olup çıkmıştı. Kavga ettikleri zaman annesine rahatça küfrediyordu. Kapyo, "Hani ekmek nerede?" diye bağırıyordu. "Çorbamı getirin eşek sürüsü. Şu paçavralarla uğraşan karılara bakın hele. Hemen çorabım gelmezse ıvır zıvırın içine ederim ben, haberiniz olsun." Sabrı tükenen Gervais, fitil gibi sarhoş olunca amma da kafa ütülüyor bu da diye söylendi. Sonra kocasına dönerek, "Patlama ısınıyor, sıktın artık," dedi. Nana o gün öyle görünmek işine geldiği için utangaç bir tavır takınmıştı. Hala konsolun üzerindeki armağanlara bakıp duruyordu. Babasının söylediği çirkin sözleri duymazlıktan gelerek gözlerini yere indiriyormuş gibi yapıyordu. Ama çinko işçisi sarhoş olduğu akşamlar sağa sola çatmaktan büyük zevk duyuyordu. Kızının ense köküne dikilmiş söylenip duruyordu. "Sana öyle bir beyaz giysi veririm ki alamadan kaçarsın Alimallah." "Geçen pazarki gibi bluzunun içine kağıtlarla meme yapmaya kalkışacaksın değil mi?" "Evet evet, dur hele biraz. Kıçını kıvırdığını görüyorum. Güzel giysiler içini gıcıklıyor. Aklın bir karış havaya uçuyor. Sen oradan çekilecek misin bakayım solucan suratlı? Çek ellerini de şunları çekmeceye koy bakayım. Yoksa hepsini paralarım ha." Nana başını önüne eğmiş. Ağzını açıp hala hiç karşılık vermiyordu. Küçük kül boneyi eline almış. Annesinin bunun kaç para ettiğini soruyordu. Kapyo boneyi hışımla çekip almak için elini uzatınca Gervais haykırarak onu itti. "Rahat bırak şu çocuğu. Uslu uslu oturuyor işte. Kötü bir şey yapmıyor ki." İşte o zaman çinko işçisi açtı ağzını, yumdu gözünü. Kursağında ne varsa hepsini boşalttı.